Ayrım 2. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Çocukluğumun bir başka efsanesi olan Cienega Grande'deydik. Dedem, Albay Nicolas Ricardo Marquez Mejia, biz torunları ona Papa Lelo derdik, ana babamı ziyaret etmem için beni Aracataca'dan Barranquilla'ya getirip götürürken pek çok kez geçmiştim bu bataklıktan. Cienega'dan korkmaya gerek yok ama ona saygı göstermek gerekir derdi dedem. Suların tahmin edilemez doğası üzerine yapılan dedikodulardan söz ederken. Burası bir göl gibi sakin de olabilirdi. Bir okyanus kadar kudurmuştu. Yağmur mevsiminde Sierra'dan kopup gelecek fırtınaların merhametine kalmıştı. Aralıktan Nisan'a kadar havanın daha yumuşak olması beklenen dönemde kuzeyden esen alizeler Cienega'ya öyle bir coşkuyla saldırırlardı ki her gece bir maceraya dönüşürdü. Anneannem Tranquilina Iguaran Mina, Cienega'yı ancak ciddi bir aciliyet söz konusu olduğunda geçerdi. Çünkü bir kez korkunç bir gece yolculuğu sırasında öyle bir fırtınaya tutulmuşlar ki şafak sökene kadar Rio Frio'nun deltasına sığınmak zorunda kalmışlar. O gece şansımıza bataklık bir göl kadar durgundu. Şafak sökmeden az önce biraz soluklanmaya çıktığım Pruva'nın pencerelerinden görünen balıkçı kayıklarının ışıkları sudaki yıldızları andırıyordu. Sayılamayacak kadar çoktu ışıklar. Karanlıkta seçemediğim balıkçılar bir ziyaretteymiş gibi aralarında muhabbet ediyor, sesleri suların karanlığında çarpıcı bir yankı yaratıyordu. Küpeşteye yaslanarak sıra dağların profilini hayal etmeye çalıştım ve birden ilk özlem darbesiyle sarsılarak şaşırdım. Buna benzer başka bir şafak vakti Cienega Grande'yi geçerken Papa Lelo beni kamerada uyur bırakarak kantine gitmişti. Saatini hatırlamıyorum. Bir sürü insanın paslı vantilatörün bınlamasına ve kamerayı kaplayan tenekelerinin sarsılarak çatırdamasına karışan yaygarasıyla uyanmıştım. 5 yaşından büyük olmama imkan yoktu. Çok korkmuştum. Ama kısa sürede sakinleşip bunun bir düş olacağını düşünmüştüm. Ertesi sabah Cienega'ya yanaşırken dedem bıçakla tıraş oluyordu. Kapı açıktı. Aynada kapıya asılmıştı. Bugünmüş gibi hatırlıyorum. Daha gömleğini giymemişti ama fanilasının üzerine her zamanki esnek, geniş, yeşil çizgili pantolon askılarını takmıştı. Tıraş olurken bir yandan da bugün bile ilk bakışta tanıyacağım bir adamla sohbet ediyordu. Adamın asla kimseyle karıştırılamayacak karga gibi bir profili vardı. Sağ eline bir denizci dövmesi yaptırmıştı. Boynunda bir sürü ağır altın zincir, her iki bileğinde de bilezikler ve halkalar vardı. Hepsi de altındı. Giyinmeyi bitirmiş, yatağın üzerine oturarak ayağıma botlarımı geçiriyordum. Adam dedeme dönerek, "Kuşkun olmasın albay, yapmak istedikleri seni suya atmaktı," dedi. Dedem tıraş olmaya devam ederek gülümsedi ve ona özgü bir kurumlanmayla, "Buna yeltenmemeleri hayırlarına olmuş," diye mırıldandı. Bunun üzerine bir gece önceki yaygaranın nedenini anlamış, birinin dedemi kaldırıp balçığın içine atması fikrinden pek etkilenmiştim. O zamana kadar pek aklıma gelmeyen bu sahneyi hatırlamak, annemle birlikte evi satmaya gittiğimiz, güneşin ilk ışıklarında sıra dağların mavi görünen karlı tepelerini seyrettiğim o sabah beni şaşırtmıştı. Kanallardaki gecikme yüzünden gün ışığında denizle bataklığı birbirinden ancak ayıran ışıklı kumların çamurunu, ağlarını sahile kurumaya sermiş balıkçıları, paçavralardan yaptıkları toplarla futbol oynayan pasaklı sıska çocukları izleme fırsatımız olmuştu. Sokaklarda dinamit lokumlarını zamanında atamadıkları için kolları kopmuş o kadar çok balıkçı olurdu ki. Tekne geçtikçe çocuklar yolcuların kendilerine attıkları paraları kapmak için suya dalıyorlardı. Sabah 7 sularında Cienega'nın biraz uzağındaki pis kokulu bir bataklığa demirledik. Dizlerine kadar çamurun içinde ilerleyen hamal taburları tekneye gelerek bizi kucakladılar. Balçıklı suda şapur şupur sesler çıkartarak iskeleye kadar götürdüler. Aralarında bir koşuşturmacadır gidiyor. Bir yandan da çamurun pisliğine verip veriştiriyorlardı. Limandaki masalara oturup leziz moyara ve dilim dilim kızartılmış yeşil muzdan oluşan kahvaltımızı yavaş yavaş ederken annem kaldığı yerden sürdürdüğü kişisel savaşın yeni bir saldırısına başladı. Moyara, yöreye ait 20 santimetre boyunda koyu renkli bir balık. "Peki o zaman, söyle bakalım," dedi bakışlarını kaldırmadan. "Babana ne diyeceğim?" Biraz düşünmek için zaman kazanmaya çalıştım. "Ne hakkında?" "Onu ilgilendiren tek konu hakkında," dedi biraz da sinirlice. "Senin eğitimin." Şansıma konuşmamızın hararetli gidişatından etkilenip benim ne diyeceğimi öğrenmeye can atan münasebetsiz bir sofra arkadaşımız vardı. Annemin anında yapıştırdığı yanıt hem gözümü korkutmuş hem de özel hayatı konusunda onun kadar kıskanç birinden geldiği için şaşırtmıştı. "Ben yazar olmak istiyorum," dedim. "İyi bir yazar iyi para kazanabilir," dedi adam ciddiyetle. "Özellikle de hükümet için çalışırsa." Annem mahremiyet duygusu nedeniyle mi konuyu değiştirdi yoksa söze karışan bu yabancının yorumlarından mı korktu bilinmez ama her ikisi de benim kuşağımın belirsizliklerinden yakınarak geçmişe özlem duygularını paylaştılar. Sonunda ortak tanıdıklarının adlarını sayıp dökmeye başladılar. Hem Cotes hem de Iguaran tarafından akraba olduğumuzu keşfettiler. O zamanlar Karayip kıyısında karşılaştığımız her iki üç kişi de bir gelirdi bu başımıza. Ama annem her tanışlığı kesinlikle eşi benzeri bulunmaz bir şeymiş gibi karşılar kutlardı. Tren istasyonuna Victoria tarzı tek atlı, dünyanın diğer yörelerinde çoktan tükenmiş, efsanevi bir soyun sonuncusu gibi görünen bir arabayla gittik. Annem düşüncelere dalmıştı. Limanın balçığının hemen ötesinde başlayan ve ufka karışan, güherçilelerinin kirleçleştirdiği çorak düzlükleri izliyordu. Burası benim için tarihi bir yerdi. 3-4 yaşlarındayken, daha ilk Barranquilla yolculuğumda dedem elimi tutup beni o alev alev yanan bomboş araziden geçirmişti. Hızlı yürümüştük, nereye gittiğimizi söylememişti. Bir süre sonra köpüklerin fışkırdığı yemyeşil sulara vardık. Bir alay boğulmuş tavuk suyun üzerinde yüzüyordu. "Bu deniz," demişti. Şaşırmıştım. Öbür kıyıda ne olduğunu sormuştum. Hiç duraksamadan "öbür tarafta kıyı yok," yanıtını vermişti. Bugün pek çok denizi sağından ve solundan, tersinden ve düzünden gördükten sonra bunun dedemin o yüce yanıtlarından biri daha olduğunu düşünüyorum. Daha önceki hiçbir hayalim o kirli deltayla, mangla ağaçlarının dalları ve kıymık kıymık deniz kabuklarıyla dolu yürümesi imkansız taşlı sahille örtüşmüyordu zaten. Korkunçtu. Annem de Siyanaga denizi hakkında aynı şekilde düşünüyor olmalı ki arabanın sağ tarafında deniz belirir belirmez içini çekerek "Riohaka'daki gibi deniz yoktur," dedi. Fırsattan yararlanıp ona ölü tavuklarla ilgili anımı anlattım. Ama tüm büyükler gibi bunun bir çocukluk hayali olduğunu düşündü. Sonra yolda karşımıza çıkan tüm yerlere aynı şekilde bakmaya devam etti. Suskunluğunun değişmesinden her biri hakkında ne düşündüğünü anlıyordum. Demir yolunun öte yanında paslanmış çatılı, renkli boyalı, dam saçaklarına asılı çemberlerine tünemiş, müşterileri Portekizce çağıran yaşlı Paramaribo papağanlı randevu evlerinin önünden geçiyorduk. Dev gibi demir kubbesine göçmen kuşların uyumak için geldiği, kaybolmuş martıların sığındığı lokomotif hangarının önünden geçiyorduk. İçine girmesek de kentin yanı başından geçiyor, geniş ve ıssız sokaklarını bir zamanların şaşasını yansıtan tek katlı, boydan boya pencereli, içinde piyano parçalarının gün batana kadar aralıksız tekrarlandığı evlerini görüyorduk. Birden annem parmağıyla işaret ederek, "Bak," dedi, "işte dünya orada sona ererdi." İşaret parmağını izledim ve istasyonu gördüm. Duvarları lime lime soyulan ahşap bir bina. Çinko çatısı, iki su oluğu, teraslı balkonları vardı. Önündeki küçük, çorak meydana sığsa sığsa 200 kişi sığardı. Annemin bana söylediğine göre 1928 yılında o gün ordu bu meydanda Muz şirketinin kayıtlarında asla doğrusunun yer almadığı sayıda insanı katletmişti. Gözlerimle görmüşçesine aşina olduğum bir olaydı. Kendimi bildim bileli dedemden belki 1000 kez dinlemiştim. Asker grevdeki işçilerin bir alay çapulcudan ibaret olduklarını açıklayan bir bildiri okuyordu. Görevliler meydanı boşaltmaları için 5 dakika süre verdikten sonra 3000 erkek, kadın ve çocuk kızgın güneşin altında yerlerinden bile kımıldamamışlardı. Sonra ateş emri, tüfeklerin takırtısı, tükürdükleri akkor halindeki parıltı, paniğe kapılıp birbirini ezen kalabalığın, mitralyözün yöntemli ve yorulmak bilmez makasıyla karış karış kesilerek giderek azalması. Tren Siyanaga'ya sabahın 9'unda gelir. Teknenin yolcularını ve dağdan inenleri toplar. 15 dakika sonra Muz bölgesinin içlerine doğru ilerlerdi. Annemle istasyona 8'i biraz geçe varmıştık ama tren gecikmişti. Bizden başka yolcu yoktu elbette. Annem bunu boş vagona girince fark etti ve bir şenlik havasında "Ne lüks ama tüm tren bize kalmış." dedi. Bunun memnuniyetsizliğini gizlemek için yapmacık bir sevinç olduğunu düşünmüşümdür. Çünkü zamanın etkileri vagonların her yerinden belli oluyordu. Bindiğimiz eskinin ikinci sınıf vagonlarındandı ama ne hasırdan koltukları kalmıştı ne de giyotin pencerelerinde cam. Yoksulların kumaşı parlamış pantolonlu, sıcak kıçlarının cilaladığı ahşap banklarda oturuyorduk. Yalnızca bu vagon değil, tüm tren kendi kendisinin hayaleti gibiydi. Eskiden 3 sınıf varmış. En yoksulların yolculuk ettiği 3. sınıf, muzların ya da adaklık büyükbaş hayvanların taşındığı yük vagonlarının aynısıymış. Ham ahşaptan enine banklar konarak insanlara uygun hale getirilmiş. 2. sınıfın hasır koltukları ve bronz çerçeveleri varmış. Hükümet üyelerinin ya da muz şirketinin üst düzey memurlarının yolculuk ettiği 1. sınıfta ise koridorlara halılar serilmiş ve kırmızı kadifeyle kaplı, kollu, yönü değişebilen koltuklar varmış. Şirketin müdürü, davetlileri ya da ailesi yolculuk edeceği zaman trene güneşlikli camları, altın yaldızlı saçaklıkları, yolculuk ederken çay içebilmek için küçük masaların bulunduğu bir terası olan bir vagon eklenirmiş. Bu rüya vagonun içini gören bir Allah'ın kulunu duymadım. Dedem 2 kez belediye başkanı olmuştu. Parayla da matrak bir ilişkisi vardı. Ama yalnızca yanında aileden bir kadın varsa 2. sınıfta yolculuk ederdi. Neden 3. sınıfı yeğlediğini sorduğumda, çünkü bir 4. sınıf yok yanıtını verirdi. Tren hakkında hatırlanmaya en çok değer şey ise dakikliğiydi. Köylüler saatlerini onun ıslığına göre ayarlarlarmış. O gün nedendir bilmem, 1,5 saat gecikmeyle yola çıktık. Tren hüzünlü bir gacırdamayla yavaş yavaş yola koyulunca annem hayallere daldı. Ama hemen kendini toplayarak, "Bu trenin yaylarının yağlanması gerek," dedi. Belki de tüm trenin tek yolcularıydık. O ana kadar gerçekten ilgimi çeken bir şeyle karşılaşmamıştım. Ağustos ışığının mahmurluğuna daldım. Birbiri ardına sigara yakıyor, arada bir bakışlarımı kitabımdan kaldırarak geride bıraktığımız yerlere çabucak bir göz atıyordum. Tren uzun bir ıslık salarak Siyanaga'nın deniz suyu altında kalmış düzlüklerini aştı. Gürültüsünü dayanılmaz hale getiren tüm hızıyla kızıl renkli kayalardan oluşma bir yara daldı. 15 dakika sonra hızı azaldı, gizemli bir soluk salarak plantasyonların serin gölgeliğine girdi. Hava ağırlaşmış, denizden gelen meltem hissedilmez olmuştu. Muz bölgesinin yalıtılmış krallığına girdiğimizi fark etmek için okumama ara vermem gerekmiyordu. Dünya değişti. Demir yolunun yanı başında göz alabildiğine plantasyonların simetrik ve bitmek tükenmez bilmez yolları uzanıyor. Öküzlerin çektiği arabalarda yeşil hevenkler taşınıyordu. Birden ekilmemiş, düzensiz alanlarda kırmızı tuğladan evler, pencerelerinde demir parmaklıklar, tavanlarında vantilatör olan ofis binaları ve bir gelincik tarlasının ortasındaki yapayalnız hastane çıktı karşımıza. Her derenin kendi köyü ve üzerinde demir köprüsü vardı. Genç kızlar buz gibi sularda banyo yapıyor, tren geçerken bir an görünüp kaybolan memeleriyle yolcuların huzurunu kaçırmak için suyun içinde zıp zıp zıplıyorlardı. Rio Frio bölgesinde birçok Arhuacos ailesi gördük. Sırt çantaları dağlardan toplanmış ülkenin en lezzetli aguacateleriyle tepeleme doluydu. Aguacate, defne ailesinden 8-10 metre yüksekliğinde Güney Amerika'da yetişen bir ağaç. 4 mevsim yapraklıdır. Meyveleri yenir. Seke seke vagonları dolaşarak oturacak yer aradılar. Ama tren yeniden yola koyulduğunda yalnızca yeni doğmuş bir bebekle iki beyaz kadın ve genç bir rahip kaldı içeride. Yolculuğun geri kalanında bebek hiç susmadı. Rahibin yürüyüş botları ve mantarlı şapkası vardı. Pamuklu kumaştan cübbesi bir geminin yelkenlisi gibi kare biçimli yamalarla doluydu. Sanki kürsüdeymiş gibi çocuk ağladıkça konuştu da konuştu. Seçtiği konu muz şirketinin geri dönme ihtimaliydi. Bu konu ortaya çıktığından beri bölgede başka bir şey konuşulduğu yoktu zaten. Ölçütler şirketin dönmesini isteyenlerle istemeyenler arasında bölünmüştü. Ama herkes döneceğinden emin görünüyordu. Rahip şirketin dönmesini istemiyordu ve bunu o kadar kişisel bir nedenle ifade etti ki söylediği kadınlara palavraymış gibi geldi. Şirket gittiği her yerde ardında bir harabe bıraktı. Bu rahibin ağzından çıkan tek özgün cümleydi ama onu da açıklayamadı. Ve sonunda bebeğin annesi rahibin söylediğiyle Tanrı'nın onunla hemfikir olamayacağı düşüncesini birbirine karıştırdı. Özlem her zaman yaptığı gibi kötü anıları silmiş, güzellerini devleştirmişti. Kimse yıkımından kurtulamamıştı. Trenin penceresinden kapıların eşiklerinde oturmuş adamlar görünüyordu. Yüzlerine bir kez bakmak ne düşündüklerini anlamaya yeterliydi. Deniz kabuğu sahillerdeki çamaşırcılar da trene aynı umutla bakıyorlardı. Elinde evrak çantası olan her yabancıyı United Fruit Company'nin gelip de geçmişi yeniden inşa edecek olan memuru sanıyorlardı. Her karşılaşmada, her ziyarette, her mektupta er ya da geç o kutsal cümle geçiyordu. Diyorlar ki şirket geri dönecekmiş. Bunu kimin ne zaman niye söylediğini bilen yoktu. Ama kimse şirketin döneceğinden kuşku duymuyordu. Annem bu dehşetten kurtulduğuna inanıyordu. Dedemle ninem ölünce Arakataka ile tüm bağlarını koparmıştı. Düşleri ona ihanet ediyordu kuşkusuz. Kahvaltıda bizlere aktaracak kadar ilginç bulduğu bir düş görürse anlattıkları her zaman muz bölgesine duyduğu özlemle ilintili oluyordu. Evi satmaya direnerek çok zor zamanlar geçirdi. Şirket dönünce evi en az 4 kat pahalı satacağına inanıyordu. Sonunda gerçeğin dayanılmaz baskısı onu da yendi. Ama trende rahibin şirketin dönmek üzere olduğunu söylediğini duyunca eliyle üzüldüğünü gösteren bir hareket yapıp kulağıma eğilerek "Keşke biraz daha bekleyebilseydik, evi daha pahalıya satardık" dedi. Rahip hiç durmadan konuşurken duraklamadan bir köy meydanından geçtik. Kalabalık toplanmış, yakıcı güneş altında neşeli bir parça çalan bandoyu dinlemekteydi. Bu köylerin hepsi bana aynıymış gibi gelir. Papalelo beni Don Antonio da Conte'nin meşhur Olimpia sinemasına götürdüğünde de kovboy filmlerindeki kasabaların bizim trenin içinden geçtikleriyle aynı olduğunu düşünürdüm. Daha sonra Faulkner okumaya başladığımda onun romanlarındaki kasabalar da bana bizimkilerin aynısıymış gibi geldi. Bunda şaşırtıcı bir şey yok elbette. Kasabaların hepsi de United Fruit Company'nin Mesihimsi etkisiyle iğreti ve geçici birer kamp alanı tarzında kurulmuş yerlerdir. Benim hatırladıklarımın hepsinde kilisesiyle bir meydan, peri masallarından çıkma temel renklerde boyanmış evcikler vardı. Gün batarken şarkı söyleyen siyah derili gündelikçileri, çiftliklerin ve verandalarında oturarak yük trenlerinin geçişini izleyen işçileri, çiftliğin yaşam alanlarında pazar cümbüşlerinde aniden görünüverdiği söylenen kafası kesik şeker kamışı toplayıcıları da hatırlıyorum. Aracataca ve Sevilla'da, demiryolunun karşı tarafında gringoların özel şehirleri vardı. Gringo, Kuzey Amerikalı anlamında kullanılan argo bir sözcük. Devasa kümesler gibi elektrikli metal tellerle çevriliydiler. Yazın serin günlerinde tellere yapışıp ızgara olmuş tavuklar gördük. Bıldırcınların havalandığı yapışkan mavi çayırlarını, pencereleri telli, kırmızı çatılı evlerini, teraslarda palmiyelerin ve tozlu gül çalılarının arasında yemek yemek için katlanır iskembeleri olan yuvarlak masalarını hatırlıyorum. Bazen telin yakınlarında muslin elbiseli, büyük hasır şapkalı güzel ve bitkin kadınlar görünür, altın makaslarla bahçelerinden çiçekler keserlerdi. Yani çocukluğumda bir kasabayı ötekinden ayırt etmek hiç de kolay değildi. Şimdi 20 yıl sonra bu iş daha da zorlaşmış, çünkü istasyonlardaki üzerlerinde şiirsel isimler olan tabelalarda düşmüş. Tukurinka, Guamakito, Nerlandia, Guacamayal, tüm bu kasabalar anılarımdakilerden daha da ıssız üstelik. Tren bitmek tükenmek bilmez bir 15 dakika boyunca lokomotif değiştirmek ve su almak için Sevilla'da sabahın 11.30'unda durdu. İşte sıcak da orada bastırdı. Yeniden yola koyulduğumuzda yeni lokomotif her dönemeçte camsız pencerelerden üzerimize bir kömür tozu fırtınası üfürüyor, kapkara bir karla kaplanıyorduk. Rahip ve kadınlar biz farkına varmadan kasabanın birinde inmişlerdi. Bu, annemle beraber başka hiç kimsenin olmadığı bir trende olduğum duygusunu ağırlaştırmıştı. Önümde oturup pencereden bakan annem bir iki kez şekerleme yapmış, düşlere dalmıştı. Ama aniden uyanarak bana yine o ürkütücü soruyu yöneltti. Babana ne diyeceğim? Asla teslim olmayacağını, kararımı zayıflatacak bir açık aramaya devam edeceğini düşündüm. Bir süre önce hiç tartışmaya girmeden saf dışı bıraktığım birkaç uzlaşma formülü sunmuşsa da annemin ateşkesinin pek uzun sürmeyeceğini bilirdim. Yine de bu yeni girişim beni gafil avladı. Hiçbir sonuç vermeyecek bir savaşa hazır bir halde öncekinden daha sakin verdim yanıtımı. Bu yaşamdaki tek arzum yazar olmak. Ona böyle söyle, olacağım da. O senin olmak istediğin şeyi olmana karşı değil ki, onun istediği bir yerden mezun olman. Annem bana bakmadan konuşuyor, aramızdaki söyleşi onu pencereden izlediklerinden daha az ilgilendiriyormuş gibi yapıyordu. Neden bu kadar ısrar ettiğini anlamıyorum. Asla teslim olmayacağımı biliyorsun dedim. Anında dosdoğru gözlerimin içine bakarak kafası karışmış gibi, neden bunu bildiğimi düşünüyorsun diye sordu. Çünkü sen ve ben birbirimizin eşiyiz. Tren köyü olmayan bir istasyonda durdu. Bir süre sonra da yol üzerindeki tek muz çiftliğinin önünden geçti. Kapısının üzerinde çiftliğin adı yazılıydı. Macondo. Bu at da dedemle yaptığım ilk yolculuklardan beri dikkatimi çekerdi. Ama ancak bir yetişkin olunca şiirsel tınısından hoşlandığımı anlayabilmiştim. Ne kimseyi bu adı söylerken duymuşluğum vardı, ne de anlamını sormuştum. Bir ansiklopedide rastlantı eseri, seyba ağacına benzer tropik bir ağaç olduğunu, çiçeği ve meyvesi olmadığını, süngerimsi ahşabının kano yapımında ve mutfak öteberisi oymakta kullanıldığını okuduğumda ismi 3 kitapta hayali bir köyün adı olarak kullanmıştım bile. Daha sonra Britannica'da, Tanganyika'da yaşayan göçebe Macondo kabilesinden söz edildiğini keşfetmiş, sözcüğün kökeninin buradan gelebileceğini düşünmüştüm. Ne bunu araştırdım ne de ağacı gördüm. Muz bölgesinde pek çok kez ağacı sorduysam da kimse bana gösteremedi. Belki de böyle bir ağaç hiç var olmadı. Tren 11'de Macondo adlı çiftlikten geçmiş, 10 dakika sonra da Arakataka'da durmuştu. Annemle birlikte evi satacağımız güne 1,5 saat gecikmeyle adım attık. Tren yeniden hızlanmaya başladığında ben tuvaletteydim. Kırık pencereden içeri yakıcı ve kuru hava doldu. Eski püskü vagonların gıcırtısı lokomotifin ürkütücü ıslığına karıştı. Yüreğim göğsümde güm güm atmaya başladı. Buz gibi bir mide bulantısı tüm organlarımı dondurdu. Sanki deprem oluyormuşçasına korkuyla dışarı fırladım. Annem öylece oturmuştu, kılı bile kıpırdamamıştı. Sanki yaşamın anlık fırtınalarıymışlar da geçip gitmişler ve bir daha asla geri dönmeyeceklermiş gibi yüksek sesle trenin penceresinden gördüğü yerlerin adlarını sayıyordu birbiri ardına. "Bunlar altın var masalıyla babama sattıkları topraklar," dedi. Gözümüzün önünden çiçekli bahçesi ve kapısının üzerindeki tabelasıyla öncü öğretmenlerin evi geçti bir çırpıda. "The sun shines for all," güneş herkes için parıldar. "İngilizce öğrendiğin ilk şey," dedi annem. "İlk değil," dedim, "tek. Gringoların plantasyona su aktarmak amacıyla ırmağın yönünü değiştirmek için inşa ettikleri kanalın bulanık sularının üzerindeki beton köprüden geçtik. İşte hayat kadınlarının mahallesi. Erkeklerin sabahlara dek kumbiyamba dansı yapıp mum yerine banknotları yaktıkları yerler," dedi annem. Yol boyunca sıralanmış kahverengi banklar, güneş altında pas rengini alan badem ağaçları, okumayı öğrendiğim okulun bahçesi. Trenin penceresinin önünde bir anlığına da olsa bütün kasabanın aydınlık bir Şubat sabahındaki hayali canlanıverdi. "İstasyon," diye bağırdı annem. "Treni bekleyen kimse kalmadığına göre her şey nasıl da değişmiş olmalı." Lokomotif ıslık çalmayı kesti, yavaşlamaya başladı. Uzun uzun sızlanarak durdu. İlk etkilendiğim şey sessizlikti. Bu, bağlı gözlerle bile dünyanın öbür sessizlikler arasında ayırt edebilecek, elle tutulabilir yoğunlukta bir sessizlikti. Sıcağın yansıması öylesine yoğundu ki her şey dalgalı bir camın ardından görünüyordu sanki. Gözün görebildiği yerde ne bir insan vardı ne de püskürmüş gibi duran yakıcı toz tabakasıyla kaplanmamış bir nesne. Annem 1-2 dakika daha yerinde oturmaya devam etti. Ölü kasabaya ve ıssız sokaklara baktı. Sonra dehşet içinde "Aman Tanrım!" diye inledi. Trenden inmeden önce tek söylediğiydi bu. Tren orada dururken yalnız değilmişiz gibi bir duyguya kapılmıştım. Ama ani, iç gıcıklayıcı bir ıslık çalarak hareket edince annemle o cehennemi güneşin altında çaresiz kalıverdik. Tüm kasabanın ağırlığı üzerimize çöktü sanki. Birbirimize hiçbir şey söylemedik. Eski istasyon binası ahşaptı. Çinko çatısı ve dört yanını saran balkonuyla kovboy filmlerinden aşina olduklarımızın tropikal bir çeşitlemesi gibiydi. Sütunları sarmaşıkların zoruyla çatlamaya başlamış olan bu terk edilmiş yapıyı arkamızda bırakarak badem ağaçlarının gölgesine sığına sığına siesta zamanının durgunluğuna daldık. Siesta, öğle uykusu. Çocukluğumdan beri bu hareketsiz siestalardan nefret ederdim. Çünkü ne yapacağımızı bilemezdik. Uyuyanlar hiç uyanmadan "Susun, uyuyoruz," derlerdi. Dükkanlar, devlet daireleri, okullar 12'de kapanır, neredeyse 3'e kadar açılmazlardı. Evlerin içi insanın ne yapacağına karar veremediği bir mahmurlukla dolardı. Bazılarında bu durum o kadar dayanılmaz olurdu ki ev halkı kendini dışarı atar, hamaklarını avluya asar ya da taburelerini bademlerin gölgesine çeker, sokak ortasında uyurlardı. Yalnızca istasyonun karşısındaki otel, otelin kantini ve bilardo salonu, kilisenin arkasındaki telgraf dairesi açık kalırdı. Her şey anılarımdaki gibi ama daha yoksul ve yıpranmış. Bir uğursuzluk rüzgarına kapılmıştı sanki. Ağaç kurtlarının kemirdiği aynı evler, paslanıp delinmiş çinko çatılar, eski püskü granit banklarıyla meydan, hüzünlü badem ağaçları, her şey o görünmez, alev alev, insanın görüşünü çarpıtıp derisinin kirece kesmesine neden olan toz altında şeklini yitirmişti. Demiryolunun öteki tarafındaki muz şirketinin özel cenneti ise elektrikli telleri ve palmiye ağaçları olmayan geniş bir fundalıktan ibaret kalmış. Gelinciklerin arasındaki evler birer birer harabeye dönmüştü. Hastanenin yanmış kalıntısı görünüyordu yalnızca. Benim içinde olağanüstü bir yankı uyandırmayan tek bir kapı, duvarda bir çatlak, insanlardan kalma bir iz yoktu bu manzarada. Annem o tüy gibi adımlarıyla dimdik yürüyor, yaz giysisinin içinde pek terlemiyormuş gibi görünüyor, çıtı çıkmıyordu. Ama yüzünün ölü beyazlığı ve keskin profilinden içinde ne fırtınalar koptuğunu kestirmek zor değildi. Yolun sonunda ilk kez biriyle karşılaştık. Ufak tefek, elden ayaktan düşmüş bir kadıncağız. Jacobo Berazaka'nın köşesine döndü ve elinde tuttuğu iyi kapanmamış kapağa adımlarının çizdiği yayın merkezini belirleyen çinko kalay karışımı bir tencereyle bizim tarafımıza geçti. Annem kadına bakmadan bana "Bu Vita" dedi. Tanımıştım. Çocukluğumdan beri dedemlerin mutfağında çalışırdı. Ne kadar değişmiş olursak olalım, bakmaya tenezzül etseydi bizi tanırdı. Ama hayır, başka bir alemde geçip gitti yanımızdan. Hala kendi kendime Vita'nın o günden çok önce ölmüş olup olmadığını sorarım. Köşeyi dönünce sandaletlerimin arasına giren toz ayaklarımı yaktı. İçimdeki çaresizlik hissi dayanılmazdı. Birden annemle kendimi Maria Consuegra'nın evinin kapısını zorladığı için bir hafta önce öldürdüğü hırsızın annesi ve kız kardeşini çocukken gördüğüm gözle gördüm. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.